Ayrım 11, Çöküş, Jared Diamond, Sayfa 113. İnsanlar ve Gıda. Ada halkı ne yiyorlardı ve kaç kişiydiler? Avrupalıların geldiği zamanlarda ada halkı çiftçilik yapıyor, tatlı patates, taro, muz ve şeker kamışı yetiştiriyorlardı. Besledikleri tek evcil hayvan tavuktu. Paskalya'da mercan kayalıklarının bulunmaması nedeniyle diğer Polinezya adalarına göre burada çok daha az balık ve kabuklu deniz ürünleri vardı. Deniz kuşları, kara kuşları ve yunuslar ilk yerleşimcilerin ana gıdalarıydı. Ancak bunların da daha sonra azaldığını ve tamamen yok olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda ada halkı çok yüksek karbonhidrat içeren yiyecekler yemeye ve adanın kısıtlı içme suyunu fazla tüketmemek için şeker kamışı suyu içmeye özen gösteriyorlardı. Böyle bir beslenme tarzı sonucunda halkın çoğunda diş çürükleri meydana gelmesine şaşmamak lazım. Çocuklar daha 14 yaşına gelmeden çürükleri oluyor, 20 yaşında ise çürüğü olmayan kalmıyordu. Bu özellikleriyle diş sağlığı en bozuk olan tarih öncüsü topluluktu. Paskalya'nın nüfusu ev başına 5 ile 15 kişinin düştüğü göz önüne alınarak ev temellerinin sayılması, bu evlerinin üçte birinin aynı zamanda kullanıldığı düşünülerek veya dikilen heykellere bakıp kaç kabile reisi olduğunu ve bu kabile reisinin kaç taraftarı olduğunu tahmin ederek tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan tahminler 6.000 ile 30.000 kişiyi göstermiştir. Bu da 2,5 kilometre kare başına 90 ile 450 kişiye denk gelmektedir. Poike Yarımadası gibi adanın bazı bölgeleri ve rakımı yüksek olan yerler tarıma elverişli değildi. Bu nedenle de nüfus yoğunlukları buralarda daha azdı. Ancak nüfusun yoğun olduğu yerlerle az olduğu yerler arasında büyük farklılıklar yoktu. Çünkü arkeolojik araştırmalar kara yüzeyinin büyük bölümünün kullanıldığını göstermektedir. Dünyanın her yerinde olağan görüldüğü gibi tarih öncesi nüfus yoğunlukları üzerine yapılan arkeolojik tartışmalarda düşük tahminleri tercih edenler yüksek tahminlerin çok fazla abartıldığını iddia ederler. Aynı şey karşı görüşü savunanlar için de geçerlidir. Ben şahsen yüksek tahminleri daha doğru buluyorum. Çünkü bu tahminler Claudio Christion, Patricia Vargas, Edmundo Edwards, Chris Stevenson ve Joanne van Tilburg gibi Paskalya konusunda derin tecrübeye sahip arkeologlarca öne sürülen rakamlar. Buna ek olarak Paskalya'nın nüfusuna dair yapılan en eski ve güvenilir tahmin 2000'dir ve bu rakam adaya 1864 yılında gelen misyonerler tarafından çiçek hastalığı salgını sonucu nüfusun büyük kısmının ölmesinden hemen sonra verilmiştir. Bu rakam aynı zamanda 1862-1863'te Perulu köle gemileri tarafından adadan 1500 kişinin kaçırılması, 1836'larda gerçekleşen iki çiçek hastalığı salgını, 1770'lerden itibaren Avrupalı ziyaretçilerin düzenli gelip gidişleri esnasında bulaştırdıkları ve kayıtlara geçmeyen diğer salgınlar ve aşağıda daha detaylı olarak ele alacağımız 1600'lerdeki nüfus çöküşünden sonraydı. Üçüncü çiçek salgınını getiren aynı gemi Markiz Adaları'na geçtiğinde burada sebep olduğu salgın sonucunda ada halkının 8'de 7'si hayatını kaybetti. Bu nedenlerle onca çiçek salgını, kaçırılma olayı, baş gösteren diğer salgınlar ve 17. yüzyıldaki nüfus çöküşü sonrasında hala 2000 olan nüfusun ilk başta 6000-8000 olması bana pek inandırıcı gelmiyor. Paskalya'daki tarih öncesi yoğun tarım faaliyetleri göz önüne alındığında Claudio ve Edmundo'nun 15 binlik tahminini hiç de fazla bulmuyorum. Tarımın yoğun olarak yapıldığına dair elimizde çok fazla kanıt mevcut. Örneğin taşlarla çevrelenmiş 1,5 metreye 2,4 metre çapında ve 1,2 metre derinliğindeki çukurlar büyük ihtimalle fermentasyon çukurları olarak kullanılmıştı. Diğer bir kanıtta Terevaka Dağı'nın güneydoğu bayırlarındaki bir dere yatağına yapılmış iki taş baraj. Bu baraj sayesinde su geniş taş platformlara aktarılabiliyordu. Bu su yolu değiştirme sistemi Polinezya'nın diğer yerlerinde taro tarımında kullanılan sulama sistemlerine benzemektedir. Diğer bir kanıtta genelde 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1,8 metre yüksekliğinde inşa edilmiş Hare Moa adı verilen tavuk kümesleri. Bu kümeslerin giriş çıkışlarını sağlayan küçük birer kapıları vardı ve tavukların kaçmaması veya çalınmaması için çevreleri taştan duvarlarla çevrilmişti. Eğer Paskalya'daki büyük taş platform ve heykeller bu taş kümesleri gölgelemeseydi, turistler burayı taş kümesleriyle hatırlayacaktı. Bu taştan kümesler kıyılardaki manzaranın büyük bir kısmına hakim. Çünkü insanların kullandığı tarih öncesi evlerin sadece taştan temelleri veya terasları vardı. Ama kümesler gibi duvarlarla çevrili değildi. Bunun yanında tarımı geliştirmek için benimsenen en yaygın yöntem, arkeolog Chris Stevenson'ın ortaya çıkardığı ve lav kayalarının kullanılmasıyla uygulanan yöntem. Büyük kopmuş kayalar, Paskalya'da sık sık görülen güçlü fırtınalardan ürünleri korumak için üst üste yığılarak rüzgar çiti haline getirilmişti. Daha küçük kaya parçaları ise istif edilerek çukur yerlerdeki bahçeleri korumak için kullanılıyordu. Buralarda muz ya da iyice büyüdükten sonra başka yere nakletmek üzere fide yetiştiriliyordu. Geniş alanlar kısmen yüzeye kısa aralıklarla yerleştirilmiş kayalarla kaplıydı. Bu şekilde bitkiler kayaların arasından çıkabiliyordu. Diğer büyük alanlar taşla örtme, yani kayaların yeryüzüne yakın olduğu yerlerden alınarak toprağın kısmen bunlarla doldurulması yöntemiyle değiştirilmişti. Taro yetiştiriciliği için ise çukurluk bölgeler kazılarak ortaya doğal tarlalar çıkarılmıştı. Bu kayalardan yapılan rüzgar çitlerini ve bahçeleri inşa etmek için oldukça fazla emek harcanması gerekiyordu. Çünkü bunlar için milyonlarca ve hatta milyarlarca kaya bir yerden farklı bir yere taşınıyordu. Polinezya'nın diğer yerlerinde de araştırmalar yapmış olan arkeolog Barry Rollett ile beraber Paskalya'ya yaptığımız ilk ziyaret sırasında bana, "Polinezya'nın hiçbir adasında insanların bu kadar çaresiz olduğunu görmedim. Birkaç bitli taro yetiştirebilmek için küçük küçük taşlardan rüzgar çiti yapmışlar. Taro yetiştirilen Cook adalarında insanlar asla bu kadar çaba göstermezlerdi," demişti. Gerçekten de Paskalya'daki çiftçiler neden bu kadar zahmete girmişlerdi? Çocukluğumda yazları geçirdiğim ABD'nin kuzeydoğusundaki çiftliklerde çiftçiler tarlalarındaki taşları ayıklamak için büyük çaba sarf ederlerdi. Kasıtlı olarak tarlalarına taş getirilmesi fikri karşısında dehşete düşüyor olmalıydılar. Kayalarla dolu bir tarlanın ne gibi bir yararı olabilirdi? Buna verilecek cevap Paskalya'nın rüzgarlı, kuru ve ılıman iklimiyle yakından ilgilidir. Kayalı bahçe veya taşla örtme tarımı İsrail'in Necef çölü, Güneybatı ABD çölleri ve Peru, Çin, İtalya, Maori, Yeni Zelanda'sı gibi dünyanın diğer kuru iklimli yerlerindeki çiftçiler tarafından keşfedilmiş ve uygulanmıştır. Kayalar toprağı kaplayarak nemin içeride kalmasını sağlıyor, güneş ve rüzgarla suyun buharlaşmasını, gün boyunca güneş ısısını emerek akşamları da geri vererek toprak ısısındaki dalgalanmaları azaltır. Ayrıca yağmur nedeniyle toprağın erozyona uğramasını engeller. Açık renkli topraktaki koyu renkli kayalar daha fazla güneş ısısı toplayarak toprağı ısıtır. Kayalar ayrıca içlerinde barındırdıkları mineralleri yavaş yavaş toprağa verdikleri için uzun vadede gübre verici tablet görevi yapar. Güneybatı ABD'de eski Anasazilerin 4. bölümde taşla örtme yöntemini neden kullandıklarını anlamak için yapılan modern tarım deneylerinde bu yöntemin çiftçilere büyük yararları olduğu tespit edilmiştir. Taşla örtülmüş topraklarda nemin iki kata çıktığı, gün boyunca en yüksek, geceleri ise en düşük toprak ısısını dengelediği ve yetiştirilen 16 çeşit üründen 16 türden 4 kat daha fazla verim alınmış, en fazla verimin alındığı görülmüştür. Bunlar kuşkusuz muazzam getirilerdir. Chris Stevenson yaptığı çalışmaların Paskalya'daki kaya destekli yoğun tarımın yaygın olduğunu kanıtladığını düşünüyor. Stevenson'a göre Polinezya'daki yerleşimin ilk 500 yılında insanlar içecek su kaynaklarına daha yakın olabilmek ve balıkçılık yapabilmek için kıyıdan fazla uzaklaşmamışlar. Milattan sonra 1300 yılına ait kaya bahçelerle ilgili Stevenson'ın bulduğu ilk kanıt yüksek rakımlardaki iç bölgelerden. Bu yerler kıyı bölgelere göre daha fazla yağış alan fakat daha soğuk yerler. Paskalya'nın iç bölgelerinin büyük bir kısmı kaya bahçelerine dönüştürülmüş. İlginçtir ki çiftçilerin kendileri bu iç bölgelerde yaşamamışlar. Çünkü buralarda az sayıda halk tipi eve rastlanmış. Bu evlerin de tavuk kümesleri yok fakat küçük fırınları varmış. Ancak bu bölgelerde az sayıda elit tipi evler mevcut. Belli ki bunlar büyük tarım alanlarına sahip üst sınıf insanlara aitmiş. Onlar bu evlerde yaşarken köylüler de tarlalarda çalışmak için kıyı tarafındaki evlerinden sabah gelip akşam dönüyorlarmış. Gidip gelirken kullandıkları yollar yüksek yerlerle kıyıyı birbirine bağlayan taş kenarlıklı 4,5 metre genişliğindeki yollarmış. Büyük ihtimalle üst taraflardaki tarım alanlarında yıl boyu çalışmak gerekmiyormuş. Köylüler baharda taro ve diğer kök bitkileri ektikten sonra yılın sonlarına doğru gelip hasat yapıyorlarmış. Kabile reisleri, kabileler ve sıradan vatandaşlar. Polinezya'nın başka yerlerinde olduğu gibi Paskalya Adası toplumu kabile reisleri ve halk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bugünkü arkeologlar evlerdeki farklılıklardan dolayı toplumun bu iki kesimi arasındaki farkı çok iyi ayırt edebilmektedir. Kabile reisleri ve elit kesime mensup kişiler uzun ve ince alt üst edilmiş bir kano görünümündeki Hare Painga adı verilen evlerde yaşıyorlardı. Bunlar genelde 12 metre uzunluğunda, bir tanesinin 94 metre olduğu da görülmüştü ve 3 metre genişliğinde olan iki ucu kıvrılmış gibi görünen yapılardı. Evlerin duvar ve çatıları 3 kat kamışla örülmüş olmasına rağmen döşemeler düzgün bir şekilde kesilmiş, bazalt temel taşlarına oturtulmuştu. Özellikle iki uçtaki kıvrımlı ve eğimli taşları işlemesi zordu ve rakip kabileler arasında bir çekişme konusuydu. Birçok Hare Painga'nın önünde taş döşemeli bir teras bulunuyordu. Hare Painga'lar 180 metrelik geniş kıyı şeridinde her büyük yerleşim yerinde 6 ile 10 tane olmak üzere inşa edilmişlerdi. Bunun tersine halk tipi evler daha içlere doğru itilmiş, daha küçük ve tavuk kümesleriyle bağlantıları olan evlerdi. Hepsinin fırını, taştan bir bahçe çiti ve çöp çukuru bulunuyordu. Bu yapıları platformların ve güzel hare paengaların bulunduğu kıyılarda inşa etmek dinen yasaklanmıştı. Hem ada halkının yazılı olmayan gelenekleri hem de arkeolojik araştırmalar Paskalya'nın kara yüzeyinin 11-12 bölgeye ayrıldığını gösteriyor. Bu bölgelerin her biri bir kabileye veya soya ait olup kıyı kesiminden içlere doğru uzanıyordu. Bu haliyle Paskalya sanki 12 dilime ayrılmış bir pasta görünümündeydi. Her bir bölgenin kendi kabile reisi ve kendine özgü ayin törenlerinde kullanılan heykelleri vardı. Kabileler arasında daha güzel platform ve heykeller dikme konusunda sessiz bir yarış vardı. Ama sonradan bu yarış vahşi kavgalara dönüştü. Adaların radyal dilimler şeklinde bölgelere ayrılması diğer Polinezya adalarında da görülüyordu. Ama Paskalya'ya özgü olan şey birbiriyle yarış içinde olan kabile bölgelerinin en büyük kabile lideri altında dinsel anlamda ve bir dereceye kadar ekonomik ve siyasi olarak bütünleşmiş olmalarıdır. Bunun tersine hem Mangareva hem daha büyük olan Marquesan adalarında her bir büyük vadi bağımsız bir kabile reisliği olup diğer kabile reislerine karşı bitmek tükenmek bilmez bir savaş halindeydiler. Paskalya'da böyle bir bütünleşme nasıl izah edilebilir ve bu durum arkeolojik olarak belirlenebilir mi? Belli ki Paskalya pastası tamamen eşit olan 12 dilimden oluşmuyordu ve farklı bölgelerde değerli kaynaklar mevcuttu. En belirgin örnek Ranoraraku kraterinin bulunduğu Hotu Iti denen Tongariki bölgesiydi. Burada heykel yapmak için gerekli olan taşların en iyisi ve kanoları kalafatlamak için gerekli yosun bulunuyordu. Bazı heykellerin üstündeki kırmızı taş silindirler Hanga Poukura bölgesindeki Punapau taş ocağından gelmişti. Vinapu ve Hanga Poukura bölgeleri içinde ise keskin aletler yapmak için gereken volkanik taşların bulunduğu üç büyük taş ocağı yer alıyordu. Vinapu ve Tongariki'de ise Hare Haengalar için en iyi volkanik taşlar mevcuttu. Kuzey kıyıdaki Anakena kanaların çıkması için en uygun iki kumsala sahipti. Aynı kıyıdaki komşu Heki en iyi üçüncü kumsala sahipti. Sonuç olarak burada balıkçılık için gerekli her şey vardı. Ancak kuzey kıyıları tarıma uygun değildi. Tarım için en uygun yerler güney ve batı kıyılarıydı. 12 bölgeden sadece 5'inde kayalı bahçe tekniğiyle tarım yapılabilecek uygun iç yaylalar mevcuttu. Yuva yapan deniz kuşları güney kıyısına, özellikle de Vinapu bölgesinin açıklarındaki birkaç adacığa sığınmışlardı. Kırmızı toprak boya, törpü yapmak için kereste, mercan gibi diğer kaynaklar da eşit olmayan bir şekilde adanın farklı yerlerine dağılmıştı. Birbiriyle kıyasıya mücadele içinde olan kabileler arasındaki birleşmeyi gösteren en net arkeolojik kanıt taş heykeller ve bunların kırmızı silindirleridir. Bunlar Tongariki ve Hanga Pokura kabilelerinin bölgelerinden çıkarılmasına rağmen adanın her yerine dağılmış 11 veya 12 bölgedeki platformlarda mevcuttu. Bu nedenle yolların birçok bölgeyi bir uçtan diğerine geçmesi ve taş ocağından uzakta yaşayan bir kabilenin aradaki pek çok kabileden geçiş izni alması gerekiyordu. Doğal cam en iyi tür bazalt, balık ve diğer ürünlerin de aynı şekilde Paskalya'nın her tarafına dağıtılması gerekiyordu. İlk bakışta böyle bir şeyin ancak ABD gibi siyasi bütünlüğe sahip modern ülkelerde olmasını normal karşılarız. Ülkenin bir ucunda çıkarılan kaynakların diğer ucuna taşınması ve arada birçok eyalet ve bölgeden geçilmesi bizim için olağan bir şeydir. Ancak çoğu zaman tarihte bir bölgenin başka bir bölgenin kaynaklarından yararlanabilmesi için ne kadar zorlu müzakereler yapılması gerektiğini unutuyoruz. Marquez Adaları'nda sözü edilen bütünlüğün hiçbir zaman oluşmamasına rağmen Paskalya'da bunun gerçekleşmiş olmasını Paskalya'nın düz arazilerine bağlayabiliriz. Marquesa'nın etrafı çok dik vadilerden oluştuğu için insanlar birbirleriyle kara yoluyla değil, deniz yoluyla iletişim kurmuşlar ya da birbirlerine yine deniz yolundan saldırmışlardır. Platformlar ve heykeller. Şimdi Paskalya Adası'ndan bahsedildiğinde insanın aklına ilk gelen konuya dönüyoruz. Dev taştan heykeller, yani moai'ler ve üzerlerinde durdukları taş platformlar, yani ahular. Bir kısmı küçük boyutlarda ve Moai'den yoksun olan yaklaşık 300 ahuya karşılık sadece 113 Moai belirlenebilmiş. Bu Moai'lerden özellikle 25 tanesi oldukça büyük ve gösterişli. Adanın her bir 12 bölgesinde 1 ile 5 adet arası bu büyük ahulardan bulunuyor. Üstlerinde heykel bulunan ahular kıyıda yer alıyor. Bunlar ahu ve heykelin yüzü iç tarafa bakacak şekilde yerleştirilmiş. Heykellerin hiçbiri denize bakmıyor. Ahu dikdörtgen bir platform olup tek parça değil, fakat volkanik taştan yapılmış 4 istinat duvarınca tutulmuş moloz yığınıdır. Ahu Vinapu'da bulunan duvarların bazılarında taşların kullanış tarzı İnka mimarisine benzediği için Thor Heyerdahl ahularla Güney Amerika arasında bağlantı kurmaya çalışmıştır. Ancak Paskalya'daki ahuların duvarları İnka mimarisindeki duvarlarda olduğu gibi büyük taş bloklardan yapılmamıştır. Paskalya'da heykellerde kullanılan taş levhaların tek bir tanesi 10 ton ağırlığındadır. Bu ağırlık İnka, Sasha Schumann kalelerinde kullanılan ve ağırlığı 361 tona ulaşan levhalar kadar olmasa da oldukça etkileyici bir büyüklüğe sahip. Ahular 4 metre yüksekliğinde olup birçoğunun genişliği yanlardaki kanatlarla 152 metreye kadar uzatılmıştır. Bu nedenle bir ahunun toplam ağırlığı küçüklerin 300 ton olmalarının yanı sıra ahu Tongarike'dekiler 9000 tona kadar çıkmaktadır. Üzerinde bulunduğu taşın küçülmesine neden olmaktadır. Bu konunun önemine Paskalya'daki ahu ve moai'lerin yapılması için sarf edilen çabayı ele alırken tekrar değineceğiz. Bir ahunun denize bakan arka duvarı dikeye yakındır. Ancak ön duvar eğimleri her iki tarafta 48 metredir. Bir ahunun arkasında binlerce cesedin kalıntılarını barındıran krematoryumlar bulunmaktadır. Cesetlerin toprağa gömüldüğü Polinezya adaları içinde sadece Paskalya'da cesetler yakılıyordu. Bugün ahular koyu gri bir renk almıştır. Ancak orijinal renkleri çok daha canlı bir beyaz, sarı ve kırmızıydı. Yüz tarafının bulunduğu yerler beyaz mercan ile kaplıydı. Yeni kesilen bir Moai'nin taşı sarıydı ve Moai'nin tacı ve bazı ahuların ön duvarında bulunan yatay taş kemeri kırmızıdır. İleri gelen ataları temsil eden Moai'ler, Joe N. Van Tilburg'un çıkardığı envantere göre toplam 887 tane. Bunların neredeyse yarısı hala Rano-Raraku taş ocağında. Diğer bölgelere nakledilmiş olanların çoğu bir ahuya, bir ile 15 tane gelecek şekilde ahular üzerine yerleştirilmiş. Ahu üzerine yerleştirilenlerin hemen hepsi Rano-Raraku sünger taşından yapılmış olmasına rağmen yaklaşık 53 tanesi adanın başka yerlerinden elde edilmiş volkanik taşlara, genelde bazalt, kırmızı maden curufu, gri maden curufu ve trakit oyulmuş. Ortalama bir heykel 4 metre boyunda ve 110 ton ağırlığında. Paro olarak bilinen ve bulunduğu yere dikilebilmiş en uzun heykel 9.7 metre uzunluğunda ve kalın olmadığı için sadece 75 ton ağırlığında. Ada halkı Paro'dan 8 santimetre daha uzun olan bir heykeli Ahuhanga ile Tetenga ile başarılı bir şekilde nakledebilmişler. Ancak heykelin dikilmesi esnasında heykel düşmüş. Rano-Raraku taş ocağında bunlardan daha büyük bitmemiş pek çok heykel bulunmaktadır. Bunlar arasında 21 metre uzunluğunda 270 ton ağırlığında olana bile rastlanmıştır. Paskalya Adası'nın o zamanki teknolojisi düşünüldüğünde bu heykelin herhangi bir yere nakledilebilmesi ve yerine dikilmesi mümkün görülmemektedir. Ve bunları oyanların ne tür bir büyüklük hezeyanı içerisinde olduklarını merak etmeliyiz. Uzaydan gelen varlıklara inanan Erik von Däniken ve diğerlerine göre Paskalya Adası'ndaki heykel ve platformlar emsalsiz ve özel olarak açıklanması gerekiyor. Gerçekte Polinezya, özellikle de Doğu Polinezya'da bunların örneklerine rastlanmaktadır. Marae adı verilen taş platformlar tapınak olarak kullanılmaktaydı ve oldukça yaygındı. Bunlardan 3 tane daha önce Pitcairn Adası'nda vardı. Ve büyük ihtimalle Paskalya'da koloni kuranlar da buradan gelmişlerdi. Paskalya'daki ahular Maraya'dan daha büyük olması ve tapınak olarak kullanılmaması ile ayrılır. Marquis Adaları veya Marquesas ve Güney Austral Adaları halklarının da büyük taştan heykelleri vardı. Marquisliler veya Marquesalar, Güney Austral Adalılar ve Pitcairnliler, Paskalya heykellerinde kullanılan malzemeyle benzerlikler gösteren kırmızı curuftan oyulmuş heykeller yapıyorlardı. Ayrıca sünger taşı denen bir çeşit volkanik taş, Rano-Raraku taşı ile ilgili de Marquis Adalarında kullanılmıştı. Mangareva ve Tonga'da yatay bir taşı tutan ve her bir sütunu 40 ton ağırlığında olan bir çift dikey taştan meydana gelen ünlü yapıtla dahil olmak üzere heykeller bulunmaktadır. Ayrıca Tahiti ve diğer yerlerde tahtadan heykeller de bulunmaktadır. Bu nedenle Paskalya Adası mimarisi bilinen bir Polinezya geleneğinden türemiştir. Tabii ki Paskalya Adası'ndakilerin ilk heykellerini tam olarak ne zaman diktiklerini ve bunların zaman içinde nasıl bir değişim gösterdiğini bilmek çok iyi olacaktır. Fakat taşlarda radyokarbonlama tekniği kullanılamadığı için dolaylı yöntemlere başvurmak durumunda kalıyor ve ahularda bulunan odun kömürünü radyokarbonlama tekniğine tabi kılıyoruz. Bu teknik çatlamış doğal cam düzeylerde en eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen heykellerin sahip oldukları tarzın ortaya çıkarılmasında ve bazı ahuların daha sonraki rekonstrüksiyon aşamalarında kullanılan doğal cam hidrasyon tarihleme olarak bilinen yöntem. Daha sonraki tarihlerde yapılan heykellerin daha ağır olmasa da daha uzun oldukları biliniyor. Ayrıca en büyük ahunun daha da büyütülmesi ve daha gösterişli hale getirilmesi için zaman içinde birçok yenilemelerden geçirildiği açık. Ahuların yapıldığı tarihlerin milattan sonra 1000 ile 1600 yılları olduğu zannediliyor. Dolaylı olarak elde edilen bu tarihler son zamanlarda heykellerin gözlerinde kullanılan mercanlar üzerindeki karbonlara radyokarbonlama uygulama gibi akılcı bir yönteme başvuran J. Warren Beck ve arkadaşları tarafından da desteklenmektedir. Doğrudan tarihleme yöntemleri ise Anakena'daki Ahunaunau yapılarının inşası ve yeniden yapılanmasının 3 aşamada yapıldığını göstermektedir. Buna göre ilk aşama milattan sonra 1100'de başlamış, son aşama ise 1600 dolaylarında sona ermiştir. Diğer yerlerdeki Polinezya Maraelerinde olduğu gibi en eski ahular büyük ihtimalle heykelleri olmayan büyük platformlardı. Eski olduğu düşünülen heykeller sonraki ahuların ve diğer yapıların duvarlarında tekrar kullanılmıştır. Bunlar sonrakilere nazaran daha küçük, daha yuvarlak ve daha insani anlam taşıyorlardı. Ayrıca bunlar Ranoraraku sünger taşlarının dışında türlü çeşitli diğer volkanik taşlardan da yapılıyordu. En sonunda Paskalya adası halkı heykellerin oyulması için çok uygun olması nedeniyle Ranoraraku çevresindeki volkanik alana yerleştiler. Buradaki sünger taşının yüzeyi sertti, ancak içindeki külümsü içerik üzerinde oymacılık yapılmasını kolaylaştırıyordu. Kırmızı maden cürufu ile karşılaştırıldığında sünger taşı daha az kırılgan ve daha kolay cilalanabiliyor. Ayrıca bu taş üzerinde detaylar çok daha kolay oyulabiliyor. İlgili tarihler ortaya çıktıkça Ranoraraku heykellerinin gittikçe büyüdüğünü, daha dikdörtgenimsi yapılara dönüştüğünü, kendilerine özgü tarz kazandığını ve her bir heykel diğerinden farklı olsa da neredeyse fabrikasyon şeklinde yapıldığını görüyoruz. Dikilen en uzun heykel olan Paro da son zamanlara ait heykellerden biri. Zaman içerisinde heykel ebatlarında görülen artış kabile reislerinin birbirleriyle girdikleri rekabetin bir ürünü. Bu netice aynı zamanda sonradan kazanılan özelliklerden dolayı Pukuao da kendini göstermektedir. Pukuao, Muai'nin düz kafası üzerine yerleştirilen ve 12 ton ağırlığa varan kırmızı cüruftan bir silindir. Bunu okuduğunuzda kendi kendinize şu soruyu sorun. Vinçleri olmayan ada halkı 12 tonluk bir bloğu 10 metre yüksekliğindeki heykelin başına dengeli bir şekilde nasıl yerleştirebildi? İşte Erik von Daniken'in bunun ancak bir uzaylı işi olabileceği sonucuna varmasına neden olan gizemlerden bir tanesi bu. Son deneylerin ortaya koyduğu sıradan cevap Pukao ve heykelin aynı anda beraber dikildiğidir. Pukao'nun neyi tasvir ettiğini henüz bilmiyoruz. Yapabileceğimiz en iyi tahmin bunların kırmızı bir tür kuşun tüylerinden yapılan ve kabile reislerine özgü bir süsleme ya da tüylerden yapılan bir başlık olduğudur. Bir İspanyol keşif gemisi Pasifik adalarından Santa Cruz'a vardığında buradaki yerel halkı etkileyen şey İspanyol gemisi, kılıçlar, tüfekler ya da aynalar değil, kırmızı kumaşlardı. Tüm Pukao tek bir taş ocağından, yani Punapau'dan çıkma kırmızı maden cürufundan yapılıyordu. Punapau taş ocağı benim bitmemiş Pukao ve nakil için bekleyen bitmiş olanlarını gözlemlediğim yerdir. Paskalya'nın tarih öncesi dönemlerinin sonlarında yapılan en büyük ve zengin ahular üzerindeki heykeller için yedekte tutulmuş Pukao'ların sayısı yüzü geçmez. Bunların bir güç gösterisi olarak kullanıldığı da düşünülmektedir. Bunların sanki tamam, belki sen 9 metre yüksekliğinde bir heykel dikmiş olabilirsin ama ben kendi heykelimin üzerine bir de 12 tonluk Pukao koydum, kolaysa bunu yap der gibi bir halleri var. Gördüğüm Pukao'lar bana Los Angeles'taki evimin civarında gösterişli süslü büyük evler yaptırarak zenginliklerini ve güçlerini sergileyen Hollywood kodamanlarını hatırlattı. Bu kodaman evlerinin vermek istedikleri güç ve zenginlik mesajının tek eksiği, evin en yüksek kulesi üzerine vinç yardımı olmadan yerleştirilmiş 12 tonluk kırmızı pukaolar. Bu platform ve heykellerin Polinezya'nın hemen her yerinde görüldüğü düşünüldüğünde, neden sadece Paskalya adasındaki insanların tüm sosyal kaynaklarını, bunları inşa etmek ve en uzunlarını dikmek için harcadıklarını düşünmek lazım? Bunun için en azından 4 farklı faktör etkili olmuş olmalı. Bunlardan birincisi Ranoraraku'daki sünger taşının Pasifik'teki oymacılığa en uygun taş olması. Bazalt ve kırmızı maden cürufunun yanında bu sünger taşı heykeltıraşlara adeta "beni şekillendir" diye seslenmektedir. İkincisi Pasifik'teki diğer adaların toplumları zaman, iş gücü ve enerjilerini adalar arası ticaret, istila, keşif, sömürgeleştirme ve göçe harcamış olmaları. Fakat coğrafi konumu nedeniyle diğer adalara uzak kalan Paskalya bu faaliyetlere girişememiş. Pasifik adalarındaki kabile reisleri birbirlerine bu adalar arası faaliyet alanlarında üstün gelmeye çalışırken öğrencilerimden birinin söylediği gibi Paskalya adasındaki çocukların bu oyunları oynayacak imkanı yoktu. Üçüncü olarak Paskalya adasının sorun çıkarmayan arazisi ve değişik bölgelerden gelen tamamlayıcı kaynakları daha önce değindiğimiz gibi adanın bütünleşmesine neden olmuş. Böylece adadaki kabilelerin Ranoraruku'dan taş alarak oymacılık işine yönelmesi mümkün olmuş. Eğer Paskalya Adası, Markiz Adaları gibi siyasi açıdan bölünmüş olsaydı, Rarotonga'daki Tongariki kabilesi buradaki taşları tek eline alabilir veya komşu kabileler taşların nakliyatı için topraklarından geçirilmesine izin vermeyebilirdi. Nitekim böyle de oldu. Kısacası göreceğimiz gibi platform ve heykellerin inşası çok sayıda insanın karnının doyurulmasını gerektiriyordu. Ve bunun için adanın önde gelenlerinin kontrolünde olan tarım ürünleri fazlasının kullanılması şarttı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 123.